Ayrım 14, sayfa 116. Acaba bu adam Vasili'nin dediği gibi bir MIT ajanı mıydı? İhtimal vermek istemiyordu. Sezgileri onu yanıltmış olamazdı. Paraya düşkün serserin tekiydi o. Gözlerindeki ihtirastan anlamıştı bunu. Kendisine bakışlarından paranın kokusunu alır almaz, her türlü görev şuurunu boş vererek teklifini kabul etmesinden varmıştı bu sonuca. Daha fazla parayı görünce hemen insanları satmaya hazırdı. Gerçi Vasili senelerce bu meslekte dirsek çürütmüş, deneyimli biriydi. Ama yaşadıkları kuşku, her an tetikte olarak sürdürülen hayat, onu adeta bir septik haline getirmişti. Artık her insana şüpheyle yaklaşan biri olmuştu kocası. "Günaydın," dedi Leonora soğuk bir ifadeyle. Erol ise saygılı bir şekilde başıyla selam vermiş, "Günaydın hanımefendi," demişti. "Onunla dün gece görüştünüz mü?" "Evet efendim. İstediğiniz tarzda bir rapor verdim." "Nerede buluştunuz?" "Beyoğlu'nda, çiçek pasajında." "Saat kaçta?" Erol bir an irkildi. Acaba kadın saati neye sormuştu? Yoksa Rusla aralarında herhangi bir telefon konuşması mı olmuştu? Fazla düşünmeye gelmezdi. "Yaklaşık 6.30-7 sularında," dedi. "7.30 da olabilir." "Bana tam bir saat söyleyin." Dunayev'in peşindeki ekip elemanlarından aldığı raporu anımsamaya çalıştı. Raporda 7.30'da konsolosluğu terk ettiğine dair kayıt vardı. 7.30 olmalı," diye fısıldadı nihayet. "Eminim." "Ona ne anlattın?" "Bütün gün evden ayrılmadığınızı, evde kayda değer bir şey olmadığını, sadece iki kere bahçeye çıkarak çiçeklerle meşgul olduğunuzu söyledim. Aynen istediğiniz gibi." Leonora dikkatle ajanın yüzüne bakmaya, adeta ruhunu okumaya çalışıyordu. "İyi," diye söylendi. Sonra çantasını açarak zarfın içine yerleştirdiği paraları Erol'a uzattı. Erol, tamahkar biri gibi kaşla göz arasında zarfı alarak cebine attı. "Sağ olun," diye mırıldandı alçak bir sesle. "Başka emirleriniz var mı?" "Evet," dedi Leonora. "Buyurun, sizi dinliyorum." "Şu geceleri nöbet tutan arkadaşın, ne olmuş ona?" "Bütün gece çam ağaçlarının ardından evimizi gözetlemeye devam etti." "Neden?" İçinden Mahmut'un beceriksizliğine küfür etti Erol. Herhalde içtiği sigaraların karanlıkta parlayan ışıklarını görmüş olmalıydılar. Ya da kadın boş yatıp dolu tutmak istiyordu. "Merak etmeyin," dedi inandırıcı bir ses tonuyla. "Paramızı almaya başladık. Artık nöbet falan olmayacak. Sözüme güvenebilirsiniz." "Bir şey daha," diye mırıldandı sarışın kadın. "Evet, gerektiği anda sana ulaşabilmek için bir telefon numarası istiyorum." Belki böyle bir istek normal sayılabilirdi. Ama ajan kısa bir duraksama geçirdi. "Bunu neden istediğinizi sorabilir miyim?" Leonora hafifçe gülümsedi. Ama yüzünde her zamanki gibi soğuk ve küçümseyici bir ifade vardı yine. "Cep telefonu kullanmıyor musun yoksa?" "Evet, bir tane var. Öyleyse numarasını ver bana." Erol mecbur kalmıştı. Numarasını söyledi. Fakat kadının numarayı bir yere yazmadığını ve de kendi telefonunun hafızasına kaydetmediğini gördü. "Aklınızda tutabilir misiniz?" diye sordu. "Merak etme, hafızam çok güçlüdür. Şimdi biraz yürüyelim." Kadının başka bir şeyler anlatacağını ya da başka istekleri olacağını sezinlemişti Erol. Ellerini pantolonunun ceplerine sokarak ağır adımlarla Leonora'yı takibe başladı. Kadın geldiği yönün aksine manastır yolundan birlik meydanına doğru ilerlemeye başlamıştı. Eve dönmüyordu anlaşılan. Bir süre sessizce yol aldılar. Başka şartlar altında olsa Erol bu güzel kadınla adanın tenha manastır yolunda çam ağaçlarının ortasında yürümekten herhalde büyük zevk alırdı. Zaman zaman yanında ilerleyen kadını göz ucuyla süzüyordu. Profilden yüzünün görüntüsü inanılmaz derecede güzeldi. Ne var ki şu anda iş üzerindeydi ve yanındaki kadın şüpheli biriydi. Hatta Mossad ajanı olması dahi ihtimal dahilindeydi. İlk olarak Leonora konuştu. "Adını Erol demiştin, öyle değil mi?" "Evet hanımefendi, Erol." "Kaç yaşındasın?" "35." "Çocuğun var mı?" Anlamsız değil miydi bu sorular? Niye soruyordu acaba? "Evli değilim," dedi ajan. "Öyle mi? Hiç mi evlenmedin?" "Hayır, hiç." "Neden?" Erol da sırıttı. "Biz kim, evlilik kim? Daha kendi nafakamızı doğru düz çıkaramıyoruz. Evlenip de çoluk çocuğun sorumluluğunu nasıl yükleniriz ki?" "Doğru," dedi Leonora. Sonra da sustu. Bir süre daha tenha yolda yürümeye devam ettiler. Manastır yolu bomboştu. Ta uzaklarda ufak bir çocuktan başka kimseler görünmüyordu. "Nereye gidiyoruz acaba?" diye düşünmeye başladı ajan. Kendisini yanından yürütmenin ne hikmeti vardı acaba? Kendisinden hala kuşkulanıyor muydu yoksa? "İstanbullu musun?" "Hayır efendim, Manisalıyım." "Ya eğitim durumun?" "Lise son sınıftan terk," dedi. Üniversite mezunuyum derse kadın mutlaka şüphelenirdi. İlkokuldan sonra okuyamadım da diyemezdi. Ne de olsa insanları, konuşma tarzları, sosyal davranışları ele verebilirdi. Niye Almanya'daki işini bırakıp da buraya döndün? Acele uygun bir neden uydurmalıydı. Hiç kekelemeden konuştu. Yapamadım işte. Neden? Orada biraz maraza çıkardım. Ufak tefek gürültü patırtı yani. Almanlarla mı? Hayır, bizimkilerle. Oranın tadı kaçtı. Daha fazla kalamazdım. Yoksa birini mi vurdun? Vurdum ama ölmedi. Yaralandı sadece. Karı kız meselesi mi? Değil. Başka bir nedeni vardı. İzin verirseniz bunu anlatmayayım. Leonora yeniden sustu. Galiba niyeti onu alıştırarak ağzından laf almaktı. Nitekim az sonra yeniden sorularına başladı. Ama bu sefer tehlikeli sulara girmeye başlamıştı. Birden, onunla nasıl tanıştın? Diye sordu. Aslında açık ve net bir sualdi. Fakat Erol akıllı davranarak mukabil bir soru sordu. Kiminle? İsmi Leonor'un ağzından işitmek istiyordu. Kadının umduğundan da zeki olduğunu bir kere daha anladı. İsim vermekten şiddetle kaçınıyordu. Kim olacak? Sana bu işi teklif edenle. Ha dedi Erol, sanki yeni anlamış gibi. Bir de başını iki yana sallayarak gülümsedi. Leonor'a gözlerini ajana dikmişti. Erol hafif mütebessim gözlerini kırpıştırdı. Kendisine bir iyiliğimiz dokundu, dedi tevazu ile. Bir gece bir iki sokak serserisi bar çıkışı sokakta kıstırmışlardı onu. Bire karşı üç, hiç de adilane değildi. Tesadüf ben de oradan geçmekteydim. Takdir edersiniz bizim kitapta buna cevaz verilmez. Raconumuzu bozar, erkekliğe de sığmaz. Heriflere bir höt dedim, hepsi o kadar. O kadar mı sadece? Erol mahcup bir edayla fısıldadı. Bileğimiz kolay kolay bükülmez. Ne de olsa serde gençlik var. Ben kavgaya dalınca, affedersiniz, itler hemen dağılıverdi. Boris ağabeye de bu kadar yardımımız dokunmalıydı yani, değil mi? Boris ismini kasten söylemişti ajan. Verdiği ada ne reaksiyon göstereceğini merak ediyordu. Ve kadının birden irkildiğini, dikkat kesildiğini hissetti. Mutlaka o an Sergei Dunayev'in gerçek kimliğini bilmediğini düşünüyordu. Bakalım tepkisi ne olacaktı? Demek Boris'le böyle tanıştın diye sordu. Ajan başını salladı. Ya sonra ona başka yardımlarında dokundu mu? Bu soruya yine hafif alaycı bir eda vardı. Ama Erol tam emin olamadı. Hayır diye mırıldandı. Tabii bu son isteğini saymazsak. Leonora yanılmışım diye düşünüyordu. Tam bir sokak serserisiydi bu. Sadece biraz kibarı, yol yordan bileni, biraz daha eşeledi. Anladığım kadarıyla o gece hayatını kurtarmışsın Boris'in, doğru mu? Kadın sanki Boris adını vurgular gibi üstüne basarak söylemişti. Erol içinden gülümsedi. Kadının Rus ajanının gerçek adını bilmemesi olanak dışıydı. Evine özel motoruyla ve gizlice çağıracak kadar ünsiyeti olan birinin gerçek adının da Boris olmadığını bilmesi gerekirdi. Fakat Boris adına hiçbir tepki vermemiş, acaba yanlış birinden mi bahsediyorsunuz diye sormamıştı. Belki böylesi işine geliyordu. Ama neden? Rus albayın dostu muydu yoksa düşmanı mı? Albay özel bir daveti olmasa onların köşküne o şekilde gidemezdi. Sonra ne olmuştu? Bir gecede ne değişmişti? Albaydan neden bu kadar ürküyordu şimdi? Henüz bu sorulara cevap olacak durumda değildi ajan. İyi bir istihbarat zamanı ve sağlam temele dayanmalıdır diye düşündü. Müdürü her ne kadar acele ediyorsa da kuşu ürkütmenin pek anlamı yoktu. Kadın zaten biraz pimpirikli ve şüpheci görünüyordu. Bu kadar yaklaşmayı becermişken bir pot kırmak istemedi. Yürümeye devam ettiler. Leonora rahatlamıştı. Bu adamdan istifade edebilirdi. Onun polis veya MİT ajanı olmadığı hususundaki kanaati daha güçlenmişti. Kocası yanılıyordu. Kadınsı sezgileri Vasilya'nın şüphelerinden çok daha güçlüydü. Hatta diye düşündü, şayet mecbur kalırsa bu serseriden başka şekillerde de yararlanabilirdi. Henüz aceleye gerek yoktu. Beyninde yavaş yavaş şekillenen fikri biraz daha derinine planlamalıydı. Adımlarını hızlandırdı. Birlik meydanına yaklaşıyorlardı. Etraf kalabalıklaşmıştı. Leonora boş bulduğu bir faytona işaret ederken, ''Kaç vapuruyla döneceksin?'' diye sordu. ''6.45'' dedi Erol. ''Geç değil mi?'' Bu soruda, ''Madem benim adamımsın, neden o saate kadar burada oyalanıyorsun?'' iması yatıyordu. Ajan gülümsedi. ''Görevimi hakkıyla yapıyorum, havasını yaratmalıyım hanımefendi.'' diye fısıldadı. Bir an göz göze geldiler yeniden. Leonora'nın huzurunu kaçıran tek şey o bakışlar oldu. İçinden pis serseri diye geçirdi. Yanılmıyorsa o tatsız gülümsemenin altında her gün olacağı 100 milyon dışında biraz da hayranlık yatıyordu galiba. Yoksa bu herif bana kesildi mi diye düşünmekten kendini alamadı. Güzelliği ve çekiciliği hep başına bela olurdu zaten. Faytona atlarken yarın görüşürüz diye homurdandı. Atlı araba yokuş aşağı yoldan uzaklaşırken ajan bir süre daha bekledi. Sonra cebinden telefonu çıkararak konuşmaya başladı. Oğuz, ben Erol. Buyurun amirim. Kadın şu an birlik meydanından aşağıya doğru faytonla iniyor. Benim gözetimimden çıktı. Evine gittiğini sanmıyorum. İskeleye iniyor olabilir. Hatta vapurla karşıya da geçebilir. Sakın gözden kaçırmayın. Anlaşıldı amirim. Sen ve Mehmet kadını takip edeceksiniz. Enis ile Reha iskele meydanında kalsın. Emredersiniz efendim. Gültekin ve Nihat neredeler? Onlar evi gözetliyorlar amirim. Tamam diye fısıldadı Erol. Gözünüzü dört açın. Hata istemiyorum. Genç ajan telefonu kapatıp cebine koyarken derin bir soluk aldı. Neyse ki mütür yeterince takviye elemanı sağlamıştı kendisine. Ona rağmen garip bir tedirginlik duymuştu içinde. Bu kadın ya çok aptaldı ya da aşırı derecede zeki. Henüz bir karar verememişti. Erol aynı akşam saat 22'ye yaklaşırken ancak akşam yemeği niyetinde bir hamburgerle açlığını gidermiş ve Yıldız'daki çalışma odasında bol şekerli kahvesini yudumlarken Sergey Dunay'ı ve İngiliz konsolosluğu elemanlarını bütün gün takip eden memurlardan raporlar alıyordu. Raporların çoğu yazılıydı. Elindeki kağıdı masaya bırakırken homurdandı. Yani Thomas Higgins bugün de albayla görüşmedi mi? Hayır efendim. İngiliz sadece bir kere kaldığı otelden çıktı ve konsolosluğuna gitti. Ne kadar kaldı orada? Yaklaşık yarım saat. Erol düşünceli bir şekilde başını kaşıdı. Acaba bir daha karşılaşıp konuşmayacaklar mıydı? O görüşme tek bir sefere mi münhasır kalacaktı? Bu da mümkündü tabii. Belki Higgins albaya bir bilgi vermişti. Bunun aksi de varit olabilirdi. O albaydan bilgi almıştı. Ama nedense içinde bu görüşmelerin devam edeceği hususunda bir beklentisi vardı. Önündeki kağıtları karıştırdı bir süre. Bu David Green kim? Diye sordu. Takip servisi şefi Haluk cevap verdi. Konsolosluk katibi. Dün gece Sergey Dunay'ı takip ediyordu. Biz de her ikisini. Aralarında herhangi bir temas oldu mu? Hayır. Ya şu Horace Hedrick de kim? O da mı konsolosluk görevlisi? Evet Erol Bey, dedi Haluk. Neslihan diye bir kızla yemek yiyip sinemaya gitmiş. Bu işle ne alakası var? Niye bu raporu masama getirdiniz? Müdür Bey konsolosluktaki tüm elemanları takip emri verdi. Kızı araştırdınız mı? Bir ön tahkikat yaptık. Ne buldunuz peki? Temiz görünüyor. Şişli'de özel bir şirkette muhasebe elemanı olarak çalışıyor. Ne bizde ne de poliste herhangi bir kaydı yok. Terpahanede bir arkadaşıyla aynı evde yaşıyor. Erkek arkadaşı mı? Hayır. Sevim Gülbaşar adlı bir kız o da. Peki Horace denen adamla ilişkisi ne? Henüz tam bilmiyoruz. Arkadaşlık veya bir gönül macerası olabilir. Gönül macerası mı? Haluk omuzlarını silkti. Horace denen adam nerede kalıyor? Konsolosluk lojmanında mı? Hayır, Maçka'da kiralık bir dairesi var. Hakkında bize intikal eden bir bilgi var mı? Rutin araştırmadan başka bir şey yok. Erol, bu ilişkinin peşinde olduğu meseleyle pek bir bağlantısı olmadığını düşündü. Sıradan bir gönül macerası olabilirdi. Haluk'un dediği gibi. Sonra birden aklına gelerek sordu. Ya kızın çalıştığı şirket, İngiltere'ye ihracat veya ithalat falan yapıyor mu? Henüz onu incelemedik. Araştırın. Tamam, Erol Bey o noktayı da inceleriz. Erol Dallı yeniden albayla ilgili raporları karıştırmaya başladı. Adamın Ayaspaşa'da oturduğunu biliyordu. Ama evini dışarıdan da olsa hiç görmemişti. Onun hakkında her türlü bilgiyi toplamak çok şey öğrenmek zorundaydı. Leonora olmadık soruları kendisine aniden yöneltiyordu. Herhalde yarın sabah da bir yön soru soracaktı yine. Ajan büyük yorgunluğuna rağmen takip servisi şefine döndü. Şu sırada Sergey Dunayev nerede diye sordu. Evinde mi? Cemal Reştrey konser salonunda. Yani bir konsere mi gitti? 8.30'da bana gelen bilgiye göre öyle. Peşinde iki adamım var. Yalnız mı? Son gelen bilgide yalnız olduğu söylendi. Ama orada birisiyle buluşur mu bilemem. Erol saatine baktı. Ona 10 vardı. Bu konser kaçta biter? Diye homurdandı. Herhalde 11'i bulur. Birden delice bir fikre saplandı. Yıldız'dan Ayaspaşa'ya gitmeleri en fazla 15 dakikalarını alırdı. Bu süre evi araştırması için yeterli sayılabilirdi. Orada neyle karşılaşacağı ya da ne bulmayı umduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. Ama yine de denemeye değerdi. Bunu daha müsait ve uzun bir zaman dilimi içinde yapması hiç şüphesiz daha iyi olurdu. Ama albay hakkında ne öğrenirlerse kârdı. Albayın peşinde hangi adamlarımız var diye sordu. Hüseyin ve Fikret dedi servis şefi. Onları arayın ve adamın evine geleceğimizi söyleyin. Herif konserden çıkar çıkmaz bizi haberdar etsinler. Tamam dedi şef. Erol yıldırım gibi masasından fırladı. Zamana karşı yarışa girecekti şimdi. Az sonra teşkilatın arabalarından biriyle üç memur hızla Ayaz Paşa'ya doğru yol alıyorlardı.